Ayrım 36. Cüneyt Arca Yürek. Sayfa 667. 83. Birçok marifetli işlerde İngiliz gizli servisi MI6'yı da gördük. Ocak 2006'da Rusların bir açıklaması MI5'in de masum olmadığını ortaya koydu. Rusya İç İstihbarat Servisi FSI, Rusya'daki yabancı servis ajanlarının sivil toplum örgütlerine mali yardımda bulunduğunu açıkladı. TASS Ajansı FSB sözcüsü Sergey Ignatchenko'nun yaptığı açıklamada, Moskova'da düzenlenen özel bir operasyonla yabancı istihbarat servis ajanlarıyla sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkinin ortaya çıkarıldığını söylediğini duyurdu. Sorumlulardan birisi İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'nde ikinci katip görevindeki Mark Dow idi. Bu türden yardımlara Türkiye de yabancı sayılmazdı. Batılı çeşitli vakıfların Türkiye'de kimi derneklere ve hatta sendikalara kimi konularda araştırmalar yapmaları adı altında para gönderdiği çeşitli vesilelerle açıklandı. Parasal bu yardımların en ünlüsü hiç kuşku yok AB Büyükelçisi olarak Ankara'da bulunurken Karen Fogg adındaki hanımın Karen Fogg çocukları diye ünlenen Türk gazetecilerine ve bu arada Kıbrıs'ta istedikleri yönde çözüme yanaşmayan Rauf Denktaş'ı yönetimden uzaklaştırmak için hem KKTC basınının bir bölümüne ve hem de kimi partilerden birisine parasal yardım yaptığı saptandı ve açıklandı. 84. MI6'ya dönersek dünyaca ünlü bu gizli servis halka açılmaya karar vermiş olmalı ki 2005 yılında ilan vererek başka ülkelerin kültürlerine ilgi duyan personel aradığını bildirdi. İnternet sitesinden yapılan duyuruda küresel erişim yetisine sahip bir istihbarat servisi küresel bakış açısına sahip insanlara ihtiyaç duyuyor deniyordu. Kısa duyuruda James Bond filmlerinin unutulmaz repliklerini andıran ifadeler de yer alıyordu. İngiltere'nin çıkarları için baskı altındaki durumlarda iyi hesaplanmamış kararlar almaktan korkmayacak kişiler arıyordu MI6. Bond filmlerinde adı ve işlevi uzun yıllardır geçmesine karşın İngiltere MI6'nın varlığını nihayet 1994 yılında resmen kabul etti. MI6'nın resmi adı Gizli İstihbarat Servisi SIS ve başkanına da C deniyor. C, Bond vari işler gördürmek için çeşitli yabancı diller bilen, bilgisayardan çok iyi anlayan yurt dışında yaşamaya elverişli kişileri arıyor. Bizde de MIT topluma açıldığı yıllarda bilgisayarda bir site kurdu. Halktan gelen soruları bu sitede yayınladığı gibi teşkilat hakkında kimi haberleri de buradan duyurmaya başladı. Fakat MIT'in yeni eleman arayan ilanlarında Bond tipi işler görecek olanlara yer verilmedi. 85. MI6 ile MI5 dünyanın dört bir yanındaki gizli servislerle kurduğu ilişkiler sayesinde Ağustos 2006'da Londra'da düzenlenen operasyonlar da uçaklara bombalı saldırıları önledi ve böylece büyük bir facianın önüne geçti. Gazetelerde çıkan bilgilere göre MI6 ve MI5 yaklaşık bir yıldır Siyabaş'ta Alman, Pakistan ve kimi Kuzey Afrika ülkelerinin istihbarat servisleriyle ilişki halindeydi. Alman Bild gazetesi uçaklara saldırıyla ilgili plana ilişkin kimi önemli bilgilerin İsrail tarafından Lübnan'da sürdürülen harekat sırasında ele geçirildiğini ve İsrail gizli servisi Mossad tarafından MI5'e bildirildiğini öne sürdü. Gazeteye göre MI5 ve MI6, Overt adını verdikleri operasyonu 2005 yılının bahar aylarında Pakistan'da yakalanan bir El-Kaide üyesinden elde edilen bilgiler ışığında başlatmışlardı. El-Kaide'nin uygulayacağı saldırıyı planlaması için Usama Bin Laden, eski Sovyetler Birliği'nin biyolojik savaş kurumlarında çalışan bir kimyageri görevlendirmişti. Gazetelere yansıyan söylentilere bakılırsa olayın Mossad ayağında hayli ilginç öyküler yaşanmıştı. İsrail ordusu aldığı bir istihbarat üzerine güya Lübnan'da bulunduğu söylenen Bin Laden'in büyük oğlu Saad Bin Laden'i ele geçirmek için Baalbek kentinde bir operasyon düzenlemişti. Saad Bin Laden ele geçirilemedi ama askerler terörist militanlara ait 3 bilgisayar bulmuşlardı. İncelemeye alınan bilgisayarlardan İngiltere'de faaliyet gösteren 20 terör hücresine ait bilgilere erişilmişti. Daha sonra Mossad'a Pakistan başkenti İslamabad'dan El-Kaide'nin İngiltere'de yaşayan Pakistanlı üyelerine İngiltere'den ABD'ye uçan yolcu uçaklarını patlatma emri verdiği bilgisi gelmişti. Mossad edindiği bilgileri İngiliz gizli servislerine iletti ve Londra'da operasyonlar başladı. İngiliz gazetelerine göre operasyonu başka bilgilerin ışığında değerlendirmek gerekiyordu. Londra ve çevresinde yaşayan 29 kişiden oluşan saldırı ekibi yaklaşık bir yıldır şüpheli faaliyetleri nedeniyle MI5 tarafından izleniyordu. CNN International TV kanalı daha ileri gitti. MI5'in ekibin içine bir muhbir sızdırdığını öne sürdü. SİHA'da operasyonlara karıştı. Yaptıkları her hareket, her konuşma izlemeye alınan saldırganların evlerinde yapılan araştırmalarda United Airlines hava yollarına ait 16 Ağustos tarihli biletler bulundu. İstihbarat yetkilileri İngiltere'de radikal İslam'ın etkisine girmiş ve intihar saldırganı olmaya aday yaklaşık 1000 Müslüman İngiliz bulunduğunu söylüyorlar. Yakalananlar da bu gruptan. 86. Her yerde, her olayda adından söz ettiren SİHA gibi örgütlerle ilgili öyküler dünya medyasında yer alırken 2005 yılının Mayıs ayı başlarında MİT'te beklenmedik bir gelişme oldu. 8 yıldır teşkilatın müsteşarlığını yapan ve 4 yıl daha bu görevde kalma hakkı olan Şenkal Atasagun emekliliğini istedi. 5 Mayıs 2005. Bu istemin nedeniyle ilgili ne teşkilattan ne de doğrudan Atasagun'dan bir açıklama geldi. İşlem sessiz, sedasız, gürültüsüz, patırtısız fakat arkasına nedenler, niçinlerle başlayan birçok soru bırakarak sonuçlandı. Atasagun MİT'te yararlı ve başarılı hizmetler görmüştü. Fakat gizli servislerin yazgısında vardır. İç bünyede çekişmeler, ayak kaydırmaya çalışan uğraşılar eksik olmaz. Dünyada ne kadar gizli servis varsa bu kural hepsinde geçerlidir. Acaba Şenkal Atasagun böyle tertiplere dayanamayarak mı, yoksa iktidardaki AKP hükümetiyle uzlaşma zorluğu çektiği için mi emekliliğini istemişti? Hala bu sorunun yanıtı alınmış değil. Daha önceki müsteşar Sönmez Köksal'ın başlattığı teşkilatı askerden arındırma, sivilleştirme girişimini Şenkal Atasagun tamamladı. Teşkilatı %100 olmasa bile buna yakın oranda sivilleştirdi. Teşkilata yetenekli genç elemanlar almaya çalıştı, önemli ölçüde başardı. Hatta İngiliz gizli servisleri gibi ilanla eleman arama yoluna gitti. İnternet aracılığıyla halka açılmaya çalıştı. Atasagun adını Türk halkı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da Amerikalılardan teslim alınarak yurda getirildiği gün duydu. Zamanın Başbakanı Bülent Ecevit, Öcalan'ın derdest edilerek yurda getirildiğini TV'lerde açıkladığı sırada yanında ne bir başbakan yardımcısı ne de emniyetten biri vardı. Şenkal Atasagun Ecevit'in hemen yanı başındaydı. Atasagun Öcalan'ın yurda getirilişinde birinci derecede rol oynadı. SİHA temsilcisiyle konuşan, Öcalan'ın teslim koşullarını müzakere eden ve bunları Başbakan Ecevit'e bir gece yarısına doğru bildiren. Öcalan'ın sağlıklı biçimde Türkiye'ye götürüleceği ve adil biçimde yargılanacağı sözünü hükümet verdikten sonra SİHA ile teslimin nasıl olacağını görüşüp planlayan ve de uygulayan Atasagun'du. Gazete temsilcileri de zaman zaman ve tabii gereksinildiği zaman konutunda akşam yemeklerinde buluşarak ya belirli bir sorun ya da genel olarak ülke sorunları üzerine görüşmeler ve açıklamalar yapan müsteşar Atasagun'du. Öcalan'ın yargılanmasına karşı çıkan yoktu. Fakat yargılama sonunda mutlaka idam kararı çıkacağına ve uygulanacağına inananlar terörist başının İpe değil İmralı Adası'na gönderileceği haberini sindiremiyorlardı. Kamuoyunda da genel kanı buydu. Öcalan asılmalıydı. Atasagun gazetelerin temsilcileriyle bir dizi görüşme yaptı. Öcalan'ın neden idam edilmeyeceği konusu üzerinde konuşuldu. SİHA aracılığıyla Başkan Clinton yönetimine Öcalan'ın sağlığı üzerinde titizleneceğimi sözü verildiğini kamuoyu ayrıntılarıyla bilmiyordu. Atasagun sorunu çözdü. İdam edersek Öcalan kahraman olacaktı. Sağ kalırsa Öcalan'dan yararlanabilecektik. PKK örgütünü parçalamaya veya terör olaylarında etkinliğini yitirmesine olanak bulabilirdik. Geçen sürede devlet mi Öcalan'dan, Öcalan mı devletten yararlanmıştı? Soru henüz yanıtlanmadı. 87. Batı'daki gizli servislerde görüldüğü gibi Atasagun kamuoyunu merak ettiği kimi konularda gazetecileri davet ederek açıklamalarda bulundu. Kuşku yok, ilginç konularda ilginç açıklamalar yaparak değişik bir portre çiziyordu. Örneğin Kasım 2000'lerde sürekli tartışılan bir konu üzerinde 4 gazetenin 4 temsilcisine konuştu. Flash haberdi söyledikleri. Güneydoğu'daki vatandaşlara ulaşabilmek için devletin Kürtçe TV'yi kullanması düşüncesindeydi. O zamanlar Kürtçe TV'ye izin verilip verilmemesiyle ilgili çetin tartışmalar yapılıyordu. Türkiye, PKK'nın Öcalan'ın yakalanmasından sonra girdiği eylemsizlik dönemini iyi değerlendirmelidir diyordu. Özellikle silahlı kuvvetler büyük gayret gösteriyor. Adam, yani Öcalan, 2 senedir burada ama yapılması gerekenlerin çoğu hala yapılamadı. Hatalarımızın nedenlerini hep dışarıda başkalarında aramak alışkanlığından artık vazgeçmeliyiz. Hatalarımızın nedenlerini biraz da kendimizde aramalıyız. MİT Öcalan'ın yakalanmasından sonra 25 Şubat 1999 tarihindeki MGK'ya yeni dönemde neler yapılması gerektiğine ilişkin bir rapor sunmuştu. Kültürel alanlarda önlemlerin de öngörüldüğü rapor MGK'da sıkıntı yaratmıştı. Kürtçe yayınlara, TV'lere izin gibi içerikteki bu rapor kurulda bunları nasıl söylersiniz diye tepkiyle karşılanmıştı. Atasuk'un günün koşullarında bir bakıma haklıydı ama öncelikle dikkat ve ilgi çeken bir girişimde bulunuyordu. Şenkal Atasagun'la yardımcısı Mikdat Albay. Bu açıklamalarla espiyonaj, kontrespiyonaj ve terörle mücadelede etkin istihbarat yapmakla görevli olan MIT değişik bir kimlik sergiliyordu. Vatandaşı kazanmak istiyorsanız derdinizi anlatmanız lazımdır diyorlardı. Derdinizi neyle anlatacaksınız, işaretle mi? Hayır, adamın ana dili Kürtçe. Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarı için Öcalan'ı nasıl kullandıysa Kürtçeyi de kullanabilmeliyiz. Kimi araştırmalara göre bölgedeki anaların %60'ı Türkçe bilmiyor. Anaları kazanabilseydik sorun zaten bugünlere kalmazdı. Bunu yıllarca yazdık ama sonuç alamadık. Söyledikleri böyle özetlenebilirdi. Bu açıklamalar öyle basite alınacak, hele MIT gibi bir kuruluştan gelirse göz ardı edilecek açıklamalar değildi. Soruldu. Kürtçe TV konusunda esnek bakış içeren bu görüşünü MIT devletin ilgili birimlerine aktardı mı? Hükümet bu konuda MIT'in görüşünü sordu mu? Atasagun soruldu diye yanıtladı. Biz de size şimdi açıkladığımız bu kanaatlerimizi kendilerine bildirdik. Benzer şekilde Öcalan'ın idamına da karşı çıktık. Bu görüşümüzü de hükümete bildirdik. İş başındaki Ecevit hükümeti Kürtçe yayınlar konusunda gelişen bir tutum izledi. Ve Öcalan, MIT'in CIA'ya, ABD'ye verdiği söz gereği. Asılmadı. İmralı'da yatıyor. PKK belasını ortadan kaldırmak için terörist başından ne kadar yararlandığımızı veya onun bizden ne kadar yararlandığını elbette araştırmacılar saptayacak. Bir gün. 88. Her devlette adları ve işlevleri bilinen gizli servis sayısı değişir. Kiminde iki, kiminde bir. Bu bilinenlerin dışında her devlette adı bilinmeyen ama işlevleriyle önemli görevler yerine getiren varlığı bilinmeyen örgütlenmeler vardır. Türkiye'de MIT kendine özgü bir istihbarat teşkilatıdır. Açık istihbaratın kaynağı Emniyet Genel Müdürlüğü'dür. Ancak örneğin asker kendine özgü istihbarat çalışmaları yapar, genelkurmayı bilgilendirir, kimi olayların öncesini sonrasını araştırır. Askerin uzunca bir süredir Kuzey Irak sorununu çok dikkatli izlediği biliniyor. Ancak medyaya yansıyan haberler Türkiye'nin Kuzey Irak siyasetini özetliyor. Kimi haber ajanslarının verdiği haberler Kuzey Irak'taki gelişmeleri kamuoyuna duyuruyor. Bu haberlerin bir bölümü yanlış olabilir, kimileri amaçlıdır. Ama Kuzey Irak gibi Türkiye için son derece duyarlı olan bir konuda askerin istihbaratı da son derece önemlidir. Cumhuriyet Gazetesi terör örgütü PKK'nın Irak'ın bütün bölgelerinde sürdürdüğü faaliyetlerle ilgili askerlerin kendi istihbaratlarına dayanarak hazırladığı bir raporu açıkladı. Rapor AB'li yetkililerin terör örgütüyle sürekli temas halinde olduğunu vurguluyordu. Şunları yazıyordu rapor. Irak Kürdistan Demokratik Partisi Başkanı Mesut Barzani ile Irak Cumhurbaşkanı, Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkanı Celal Talabani, Irak'ta hedeflerine yani bağımsız Kürdistan'a ulaşmak için PKK'nın başarılı olmasını istiyor. Raporun tarihi 9 Ağustos 2006. Ankara'nın önümüzdeki dönemde terörle mücadele için yapacağı hazırlıklara ışık tutacağını yazıldığı haberde şu saptamalar da yer alıyordu. ABD'li yetkililer, resmi bütün yalanlamalara karşın, terör örgütüyle sürekli temas halinde. Binbaşı ve daha üstü düzey rütbeli Amerikalı askerlerin PKK ile yaptıkları görüşme sayısı yılbaşından bu yana yüzü geçti. Terör örgütü elemanları ABD ile AB ülkelerinin Türkiye'yi PKK ile masaya oturtmayı hedeflediği görüşünde. Bunu Iraklı değişik düzeylerdeki yetkililere de uygun zamanlarda iletiyorlar. PKK'nın son 6 aydır Türkiye'de yaptığı eylemler provokatif amaçlı olup masaya oturtma stratejisinin bir parçası olarak uygulanıyor. Terör örgütü bu eylemleri iki hedefli olarak planladı. Birincisi Türkiye'yi zor durumda ve aciz durumda bırakmak. Türk halkının ne olursa olsun terör bitsin noktasına gelmesini sağlamak. İkincisi ise Türkiye'deki Kürtlerin ayağa kalkmasını sağlamak. PKK bu eylemleri yapabilmek için Irak'ta her türlü olanağa sahip. Talabani ve Barzani, Türkiye, Irak ve İran topraklarında bir Kürt devleti kurulabileceği hedefini geliştiriyorlar. Suriye'deki Kürtlerin bu hedefin bir parçası yapılmasının şu aşamada zor olduğu değerlendiriliyor. Buna ulaşmada kendilerine en çok ABD'nin yardımcı olacağını düşünüyorlar. Terör örgütü kadroları bu planın önemli bir parçası olarak öngörülen Türkiye'deki Kürtlerin ayağa kalkması konusunda ise başarısız olunduğunu düşünüyorlar. Bu bir askersel istihbarat raporu. Birbirinden ayrı birlikte görev yapmayan iki istihbarat ve sivil kurum MIT'in aynı konudaki raporu askersel istihbaratı doğruladı. Cumhuriyet askerlerden sonra MIT'in MGK'ya sunduğu raporu da açıkladı. Bu rapor ABD'nin terör örgütü PKK ile silahı bırakma pazarlığı yaptığını, bunun karşılığında PKK ile Türkiye'yi masaya oturtma sözünü verdiğini yazıyordu. MIT'e göre ABD'li yetkililer ile terör örgütü temsilcileri zaman zaman Irak'ın değişik yerlerinde görüşüyor ve karşılıklı değerlendirmeler yapıyorlar. ABD PKK ile görüştüğünü resmen yalanladı. 30 Ağustos'ta ABD Dışişleri Sözcüsü Tom Casey, terör örgütü ile görüştüklerini kesin bir dille yalanladı. Raporun can alıcı bölümü ABD ile PKK arasındaki diyalog. ABD silahları bırakın ve Türkiye ile masaya oturun. Irak'taki gelişmeler ışığında en sağlıklı durum bu. PKK bunu kabul etsek bile Türkiye kabul etmez. 20 yıldır yaşananların ardından Türkiye bizimle masaya oturmaz. ABD, bunun altyapısını biz sağlayacağız. Siz silahları bırakın, ötesi bizim işimiz. Çok ciddi çalışmalarımız var. PKK, Türkiye kesinlikle bunu yapmaz. Biz silahları bıraktığımızda kalırız. MIT raporu ilginç kimi başka saptamalar içeriyor. ABD'nin bu ölçüde temas kurduğu örgüte ciddi zarar vermeyeceğine, terör örgütünün görünür gelecekteki amacının Türkiye'yi zor durumda bırakmak olduğuna değiniliyor. ABD dilediği kadar yalanlasın. Bu iki rapor Türkiye'de MIT'in dışında istihbarat örgütlerinin varlığını kanıtlıyor. 89. Devletin önem sırasında diğer kimi kurumlarla birinci sırada yer alan MIT'in Atasagun'dan sonra da kimi önemli sorunların çözümünde görev aldığını yeni MIT Müsteşarı Emre Taner'in Kuzey Irak'a yaptığı tabii gizlenen bir gezi açığa çıkardı. Müsteşar Taner'in sonradan edinilen bilgilere göre bu çok önemli gezisi Türkiye'nin yıllardır çözmeye çalıştığı bir numaralı sorunu PKK ile yakından ilgiliydi. Türkiye, Kuzey Irak'ta Kandil Dağı'nda yuvalanan terör örgütünü doğrudan askersel bir operasyonla yok etme olanağından yoksundu. ABD, Türkiye'nin Kuzey Irak'a bu biçimde bir müdahalede bulunmasına hiçbir zaman izin vermedi. Hatta Irak Savaşı'nın başlangıcında Türkiye'nin Kuzey Irak'a müdahalesine izin vermediğini sert açıklamalarla duyurdu. Bir süre sonra Kuzey Irak'taki Kürt aşiretleri de Türk askeri harekatına silahla karşı çıkacaklarını açıkladılar. Fakat iktidardaki AKP'nin terörle mücadele yasasında askerlerin ve polisin istediği değişiklikleri yapmaktan kaçınması, askerlerin ve polisin terörle savaşım hızını kesiyordu. Kandil Dağları'ndan inerek Türk sınırlarını geçen teröristler hemen her gün ya askeri ya da polisi veya sivili öldürmeyi sürdürüyorlardı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Kara Kuvvetleri Komutanı iken dağlarda ve içeride 5000'e yakın terörist bulunduğunu ve bunların plastik bombalarla saldırılara ağırlık verdiklerini açıkladı. ABD terörist ilan ettiği PKK'yı ortadan kaldırmak için hemen her yıl yeni bir politika ile Türkiye'yi uyutmayı başardı. Örneğin ilk önceleri askersel bir müdahalenin Kuzey Irak Kürt aşiretlerinin Türk askeriyle savaşmasına yol açacağını söylüyordu. Bir süre sonra daha sabırlı olmamızı, PKK sorununu mutlaka çözeceğini söyleyerek Türkiye'yi oyaladı. Daha sonra sabrımız tükeniyor sloganı altında ABD'yi sıkıştıracağını sanan AKP hükümetine Kuzey Irak'a müdahalenin onarılmaz sonuçlar doğuracağını öne sürdü. Bir operasyon fikrinden geri durmasını bildirdi. Ya öyle ya da böyle bir takım gerekçelerle Kandil Dağı'nda PKK yerini muhafaza etti. Hatta kimi elemanlarını çiftçilik yapmaları için ovaya indirdi. Bu arada kan dökmeye devam etti ve ABD de aynı söylemlerle Türkiye'nin önüne koyduğu engellerini sürdürdü. 90. ABD'nin Türkiye'nin önüne koyduğu çözümle ilgili seçeneklerden önde geleni genel af ilan edilmesi, teröristlerin Türkiye içinde rahatça yaşamalarına olanak sağlanmasıydı. Genel af Öcalan'ın da özgürlüğe kavuşması demekti. Hiçbir Türk hükümetinin gerçekleştiremeyeceği bu öneri medyaya yansıdığı gün kamuoyunda büyük gürültü koptu. Ayrıntılara girmeden özetlediğimiz bu gelişmeler izlenirken, Türkiye'de İngilizce yayınlanan The New Anatolian gazetesi sahibi İlnur Çevik'in bir yazısı yayımlandı. İlnur Çevik sadece bir gazeteci, bir gazete sahibi değildi, aynı zamanda bir iş adamıydı. Çok önceki yıllarda Özal ve Demirel dönemlerinde Kuzey Irak'taki egemen kişilerle yakın ilişkiler kurmuş, aşiret reislerinden Talabani'nin dostluğunu kazanmıştı. Talabani bölgesinde çeşitli yatırımların, bu arada bir havaalanı inşaatının müteahhitliğini üstlenmişti. Gazetesinde yazdığı yazılar ilgi çekiyordu ve işte bu kimlikle 22 Kasım 2005'te Kuzey Irak'ın Erbil kentinden yazdığı yazı büyük yankılar uyandırdı. Çevik, MIT Müsteşarı Emre Taner'in yanında iki MIT elemanı ile Ekim ayında Mesut Barzani'yi ziyaret ettiğini yazıyordu. Buluşma Barzani'nin Başkan Bush tarafından kabul edilmek üzere Washington'a gitmesi arifesinde gerçekleşmişti. Üstelik MIT Müsteşarı'nın Barzani ile görüşmeye gittiği sırada Türk hükümeti, ABD ve İngiltere'nin tavsiyeleri üzerine, Kuzey Irak Kürtleri ile yakınlaşma olasılıkları üzerinde duruyordu. Görüşme Selahattin kentinde Barzani'nin Seriray merkezinde gerçekleşti. İlnur Çevik görüşmenin hayli uzun sürdüğüne değiniyor. Müsteşar Taner'in Barzani'nin yanından ayrılırken George Bush'a görüşmenin içeriğini anlatmasını rica ettiğini yazıyordu. Bu görüşme açığa çıkmadan önce Washington'a giden Mesut Barzani'nin Başkan Bush tarafından Sayın Başkan diye karşılanması Türkiye'de tepkiyle karşılandı. Hatta protesto etmek için diyemiyoruz, bilgi almak için ABD maslahat güzarı dış işlerine çağrıldı. 91. Olay birkaç açıdan ilginçti. MIT artık sadece gizli bir istihbarat servisi görevini yerine getirmiyor, gereği duyulduğu zaman devletin önemli sorunlarının çözümünde yardımcı ve öncü olmak amacıyla devreye giriyor. Fakat devletin onca kurumu varken MIT'e Kuzey Irak aşiretleriyle PKK sorununun çözümünde ilişki kurmak görevi veriliyordu. Müsteşar Taner'in ziyaretiyle ilgili Ahmet Erhan Çelik imzalı uzunca bir haber yazı yayımlayan Tempo dergisi kimi soruları yanıtladı. Dışişleri elemanları doğrudan Barzani ile temas etse bu ilişki devletler arası resmi düzeye taşınmış olacaktı. Oysa MIT'in ilişkisi devlet güvencesi taşıyan ama gayri resmi kabul edilen bir ilişkiydi. Taner'in yeğlenmesinin bir başka nedeni vardı. MIT müsteşarı mesleki kariyeri boyunca Barzani ile 7 kez görüşmüştü. Görüşme sıcak başladı, sıcak sürdü ve Barzani TC'den resmi isteklerini Emre Taner'e açıkladı. Barzani'nin 4 maddede özetlediği önerileri, bunları PKK'ya karşı mücadele edebilmek için öne sürdüğü koşullar da diyebiliriz, MIT müsteşarı dinlemekle yetindi. Barzani'nin önerilerine devlet adına evet veya hayır diyebilmek olanağına sahip değildi. Dergide sıralanan maddelere göre Barzani, TC Türkiye sınırlarına taşmamak kaydıyla Kuzey Irak'taki Kürt oluşumunu kabul edecek. Irak kapısında neden Irak bayrağı yok demeyecek. Türkiye ve Irak Kürtleri arasındaki yakın akrabalık dikkate alınarak sık geliş gidişleri kolaylaştırmak için her iki ülke vatandaşlarına çifte vatandaşlık olanağı, öğrenci alışverişi sağlanacak ve Türkiye Kürt Harp Okulu'nu gerçekleştirecek. MIT müsteşarının tek bir koşulu vardı. Kuzey Irak'taki Kürt otoritesi Türkiye ile işbirliği yaparak PKK'yı yok etmek üzere harekete geçecek ve Barzani PKK karşıtı işbirliğini örgüt tümüyle silah bırakıp yok oluncaya kadar götüreceklerini ilan edecek. PKK'ya karşı işbirliği yapmak için Barzani'nin öne sürdüğü koşulları Türk hükümeti nasıl karşıladı bilinmiyor. Zira bu yayınlardan sonra resmi hiçbir açıklama yapılmadı. MIT Barzani görüşmesi de yalanlanmadı. Ne ki bir söylentiye göre MIT İlnur Çevik'e görüşmeyi açıklayarak bir çuval inciri berbat ettin diye tarizde bulunmuş. ABD 2006 yılının Ağustos ayında PKK sorununun çözümlenmesi amacıyla Türkiye-Irak arasında işbirliğini sağlayacak bir koordinatör atadı. PKK çevreleri ABD'li koordinatör olayını olumlu karşıladı. Böylece Amerika'nın PKK'yı tanıdığı kesinleşecek ve eşit koşullarda üstelik silah bırakmadan Türkiye ile masaya oturmaları sağlanacaktı. 92. Bugün casusluk eylemi kişilere bağlı olmaktan çıkmıştır. Bu durumu teknik araçların çok gelişmesi yarattı. 762 sayfa çok kapsamlı geniş araştırma ve emek ürünü 21. yüzyılda güvenlik ve istihbarat başlıklı kitabında Dr. Sait Yılmaz teknik gelişmeleri çok ayrıntılı biçimde işlemiş. Burada gizli servislerle ilgili kimi paragraflardan kimi irdelemeleri özetleyerek aktaracağız. Dr. Sait Yılmaz örneğin istihbaratçıların işini sokaklardan masa başlarına daha çok bilgisayarların taşıdığını yazıyor. İnternetin yeni dünyayı bir örümcek ağı gibi saran sanal ağı, bilgisayarın tek başına elektronik istihbarat üretiminin ortaya çıkmasında en ciddi kaynak yarattığını geniş biçimde anlatıyor. Şu satırları sayfa 609 birlikte okuyalım. Elektronik ortamda her şey dinlenir veya okunur. Bunlar manyetik bantlara kaydedilir ve buradan da tercüme, analiz ve kıymetlendirme için ilgili merkeze gönderilir. Bu bilgisayar sistemlerinin içeriği, güçleri, uyumlulukları, esneklikleri ve dahası uydular gibi iletişim ağı bağlantıları teknik istihbaratın bir parçasıdır. Günümüzde global veya küresel iletişim ağlarından yararlanan gizli servisler neredeyse istedikleri bütün kapalı veri bankalarına girerek gizli ve özel bilgilere ulaşabilmektedirler. Firmalar, bankalar, telefon şirketleri, maliye ve sağlık daireleri, sigortalar, trafik kurumları, emniyet güçleri birbirlerine elektronik ortamda bağlanan ve devlet adına çalışan uzman casuslara karşı genellikle çok az korumaya sahiptirler. Çünkü uzman casuslar ya bir kod çözücüye ya da ayrı bir giriş kanalına sahiptir. Bilgisayarlara sızan kişiler gizli servisler tarafından profesyonelce kullanılmaktadır. Dönem artık bilgisayarlarla casusluk dönemidir. Alman Der Spiegel dergisinde sayfa 610 yer alan bir haberde Alman Silahlı Kuvvetleri ve Dışişleri Bakanlığı'na ait çok yüksek sayıda gizli belge, veri, yazışma ve görüşlerin Microsoft içinde çalışan NSA'ya, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'na bağlı bir sistem tarafından ele geçirildiği açıklandı. Bu casusluğun Microsoft programı içindeki gizli şifreyi kullanarak Amerikan istihbarat örgütleri tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştır. elektronik, teknolojik, uydu, bilgisayar, istihbarat sistemleri modern çağın casusluk vasıtası olarak kullanılırken, bu tür istihbarat sistemleri üzerindeki bilgilerin bize yansıyan yüzleri son derece sınırlıdır. Özetle ifade etmek gerekirse, ileri teknolojik istihbarat kullanımlarının araçları da yöntemleri de hala çok açık değildir. Çoğu kez kullanılan yöntem ve araçlardan ziyade olaylar eliyle yaratılan sansasyonlar arka odalardaki çalışmaları gizlemektedir. 93. Kitap biter, gizli servislerle öyküleri bitmez. Ankara, Eylül 2006. Kitabın sonu. 7 Nisan 2008. Sayfa 683.